Bilim hayattır. Efendim, hepinize merhaba. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatla yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programına hepiniz hoş geldiniz. Bizler program danışmanımız Doçent Doktor Eren Kala ile birlikte Aylin Turgut Ecevit, teknik yönetmenimiz Koray Kırkar ve ben Tugay Keşt hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, bugün hayatımızın her alanına yayılmış bir teknolojiyi konuşacağız. İnternet. Gelişim sürecinden bahsedeceğiz. Başlangıcından bu yöne nasıl bir evrim geçirdi ve günümüzde 24 saat etkisi olan bir iletişim aracı haline geldi. Bu soruların cevabını almak üzere konuklarımızdan ilki şu anda stüdyomuzda. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Kürşat Çağaltay. Sayın Çağaltay, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Temel bir soruyla başlayalım istiyorum öncelikle. İnternet dediğimiz teknoloji ne zaman ve nasıl ortaya çıktı ve hayatımıza nasıl girdi?
İnternetin aslında tarihçesi oldukça eskilere dayanıyor. Ta 1960'lar, Soğuk Savaş dönemi teknolojisi aslında. Neden bu teknoloji ortaya çıktı? Biliyorsunuz Soğuk Savaş döneminin en büyük tehlikelerinden bir tanesi nükleer savaştı. Sovyetler Birliği ve Amerika birbirini tehdit ediyordu. Amerika'da bilgisayar teknolojileri yoğun kullanıldığı için eğer Rusya'dan, daha doğrusu Sovyetler Birliği'nden kendisine bir nükleer saldırı yapılırsa belli merkezlerdeki bilgisayar sistemleri devre dışı kaldığında onların yerini ülkenin diğer yerlerindeki diğer bilgisayarların alması, birbirleriyle haberleşmeleri isteniyordu. Bunun için böyle bir savunma sanayi ihtiyaçlarından doğan bir teknoloji ortaya çıktı. İnternetin daha önceki ismi aslında ARPANET'tir. Yani savunma teknolojileriyle ilgili bir kısaltma bu. Daha sonra ARPANET dönüşüp internet haline geldi. Savunma sanayi tarafında, daha doğrusu savunma teknolojileri tarafındaki bu potansiyelinden ilerleyen süreçte daha farklı yönlerde de kullanılabileceği, ticari olarak, akademik olarak kullanılabileceği anlaşıldı ve ondan sonra yavaş yavaş öncelikle akademik alanda üniversiteler birbirleriyle bağlanmaya başladılar internet üzerinden. Bu potansiyel daha da hani ortaya çıktıkça işte bunun ticari bir takım yansımaları olacağı anlaşıldı. Çok sayıda ticari firma internet üzerinde yer almaya başladı ve nihayetinde toplumda aklınıza gelebilecek her kurum, işte eğitim kurumları olsun, sağlık kurumları olsun, toplumun tümü ve nihayetinde günümüze geldiğimizde tüm vatandaşlar, tüm insanların üzerinde yer aldığı bir sanal bir dünya haline geldi.
Ülkemizdeki ilk internet bağlantısı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapıldı ve hatta fiber internet dediğimiz, yani yüksek hızlı internet altyapısı da ilk Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapıldı. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz?
Tabii dünyadaki bu gelişmeler olurken burada Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde biz de neler olup neler bittiğini takip ediyorduk. Ben 1988 matematik mezunuyum. Oradan mezun olduktan sonra Bilgi İşlem Merkezi'nde çalışmaya başlamıştım. Bilgisayar Ağları grubunun yöneticisiydim. Türkiye İnternet Projesi'nde teknik grubunun yöneticisiydim. Türkiye'nin de bu internet bağlantısında, internet ağında yeri olmasına biz inanıyorduk. Ve 1980'lerin sonu, 90'ların başında bu konuda çalışılmaya başlandı. TÜBİTAK'la bir işbirliği yapıldı. TÜBİTAK'tan bir finansman sağlandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle ODTÜ üzerinden doğrudan doğruya Amerika, Washington DC'ye resmi olarak açılışı 12 Nisan 1993'tür. İnternetin Türkiye'deki doğum tarihi olarak da kutlanılır. Hatta her sene Nisan ayında kutlanılır. Buradan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Washington'a 64 kilobitlik, o zamana göre çok yüksek hızlı olarak sayılan bir hatla Türkiye'nin ilk internet bağlantısı sağlandı. ODTÜ bunu sadece kendi için kullanmadı. Arkasında kendi bağlantısını yaptıktan sonra diğer kurumları da bağlamaya başladı. Üniversiteler bunlardan bazıları. Devlet kurumları örneğin Dışişleri Bakanlığı'nın internet bağlantısı ilk yapılanlardandır. Sonra değişik kurumlar ortaya çıkmaya başladı. Ticari kurumlar bağlandılar. Devlet kurumları yine dediğim gibi bağlandı. Bankalar bağlanmaya başladılar. Ve günümüzde artık hepimiz internete bağlıyız.
Hocam, merak ettiğimiz bir diğer yönü daha var internetin. Tabii şüphesiz ki insanlar için, bizler için çok önemli bir iletişim aracı. Ama aslında yalnızca biz değil, nesneler de birbirleriyle iletişim kurabiliyor artık. Biraz bundan bahsedebilir miyiz?
Nesneler internete dediğinizde aslında etrafımızda gördüğümüz her nesnenin, her eşyanın artık içine bir çip girmesi, bir şekilde internet üzerinden erişilebilir hale gelmesi anlamına geliyor. İşte buzdolabınızın içindeki bir çip size işte onun içinde işte sütün bittiğini ya da bir takım sebzelerin azaldığını belki söyleyecek. Hatta bu tür cihazlar da bildiğim kadarıyla yavaş yavaş piyasaya çıkıyor. Evinizdeki durum, evinize gitmeden ne olup ne bittiği, bunlar tahmin edebileceğiniz şeyler. Hatta bunun daha ötesine gidecek. Bu nesneler o kadar küçülüyorlar ki kan damarlarımızın içine girebilecek. Yani bir nesne sizin al yuvarlarınızda, ak yuvarlarınızda etkileşime girip vücudunuzda dolaşacak. Sizin içtiğiniz, bugün içtiğiniz bir ilaç bütün vücudunuza yayılıyor. Gereksiz yerlere de gidiyor. Halbuki küçük bir çip ile, bir al yuvar büyüklüğündeki bir çip ile sadece ilgili yere gidip nerede çalışması gerekiyorsa oranın üzerinde çalışacak. Bunun başka bir takım etkileşimleri olacak. Mesela önümüzdeki dönemde 5G teknolojisi geliyor, biliyorsunuz. 5G teknolojisinin insanlar için çok bir fazla bir ihtiyaç, yani bizim ihtiyacımız yok. Örneğin bir film kalitesi, bir görüntü kalitesi açısından, ama 5G'ye biz neden ihtiyacımız var önümüzdeki dönemde? Akıllı araçlar, otonom araçlar gelecekler. Onların çok hızlı iletişime geçmesi birbiriyle gerekiyor. Böyle insanın karar vereceği durumların ötesinde çok hızlı karar verilmesi gereken yerlerde, iletişim gerektiği yerlerde bu 5G teknolojisi olacak. Oralarda hayatımızda çok büyük değişiklikler gözlemleyeceğimizi şu andan tahmin edebiliyoruz.
Efendim, bugün hayatımızın her alanına yayılmış bir teknolojiyi, interneti, onun gelişim sürecini ve başlangıcından bu yana nasıl bir evrim geçirdiğini konuştuk. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Kürşat Çağaltay konuğumuzdu. Hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim.
Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz bilimhayattir@trt.net.tr. Efendim, şimdi de internetin hayata yansıyan yüzünden bahsedeceğiz. İnternet kullanımında yaşanan sıkıntılar ve eğitim alanında kullanımı gibi konulara dair konuşacağız. Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Göknur Kaplan. Sayın Kaplan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Bugün bankacılık işlemlerinden çevrim içi eğitime kadar birçok noktada hayatımızı kolaylaştıran internetin olumsuz yanları da var. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberler ya da dolandırıcılık amacıyla kullanım gibi. Bu bağlamda bize dijital okuryazarlıktan bahseder misiniz?
Dijital okuryazarlık dediğimiz kavram aslında görece yeni bir kavram. Daha öncesinde sıkça duyduğumuz 21. yüzyıl öğrenme becerileri ya da işte 21. yüzyıl becerileri diye adlandırılan, özellikle öne çıkartılan 4C dediğimiz, ki bunlar Türkçe'ye çevrildiğinde maalesef C'lik tarafları kalmıyor. Ben onu iyi ki diye çevirdim. İletişim becerileri, yaratıcılık, işbirliği becerileri ve kritik düşünme diye çevirebiliriz. Bu özelliklere sahip olan insanların özellikle iş yaşamında, eğitim yaşamında da, iş yaşamında da, kariyer anlamında da daha ileri gideceğini, bunların artık bir zorunluluk olduğu vesaire konuşulmaya başlandı. Birkaç sene öncesinden gelen araştırmalar sonucunda. Şimdi sadece onların yeterli olmadığını görmeye başladık. Dolayısıyla bizim daha farklı okuryazarlıklara da ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı.
Peki bilinçli bir dijital okuryazar nasıl olunur?
Genel itibariyle özellikle bölümümüzden ötürü öğretmen adaylarına verdiğimiz eğitimlerde ve öğretmenlere verdiğimiz eğitimlerde bizim çokça üzerinde durduğumuz 4 ana başlık var. Bu gelişen internet ve ağ teknolojilerinin de getirdiği imkanlar dahilinde. Bunlardan bir tanesi bilgiye ulaşabilme, erişebilme. Yani bilgiyi arayıp nerede arayacağımı hatta bilmek. Ulaştığım bilginin ikincisi doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmek. Üçüncüsü bu bilgiye işime uygun olacak şekilde depolayabilmek. Dördüncüsü de bunu gerekli olduğu durumda öğretim ortamlarında, öğrenme ortamlarında kullanabilmek. Dolayısıyla belki hani oradan bir aktarma yapacak olursak, dijital okuryazarlık kavramının içinde de bizim doğru bilgiye ulaşma, bilgiyi nereden bulacağımı, doğruluğunu nasıl kontrol edeceğimi bilme, üstüne üstlük bunlar sadece yeterli değil, kendi sanal kimliğimi yönetebilme gibi bir takım becerilere sahip olmam gerekiyor.
Eğitimde internetin ve bununla birlikte yeni teknolojilerin kullanılmasına nasıl bakıyorsunuz?
İnternet teknolojilerinin ilerlemesi ve özellikle web ağ teknolojilerinin çok farklı boyutlara, çok güçlü bir hale gelmesiyle ve daha da güçlenecek olmasıyla ortaya çıkan bir takım durumlar var. Mesela kişiselleştirilmiş öğrenme ortamlarıyla karşılaşıyoruz. Uyarlanabilir, uyarlanır öğrenme ortamları var. Aslında bu herkesin bildiği belki de özellikle gençler arasında çok popüler olan bir takım açık kaynaklı ya da açık çevrim içi çok kullanıcılı dersler, ders platformları vesaire var. ODTÜ'nün de hatta bu konuda bir çalışması var. KOBİ'lere yönelik yaptığı bir bilgi iş sistemi var. Onun dışında STEM belki çokça duyacaksınız. İşte teknoloji, fen, daha doğrusu bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarının ortaklaşa interdisipliner olarak çalıştığı bir yaklaşım. Onun dışında oyun oyunlaştırma var. Bulut teknolojileri var. Bir de daha da ilerleyen vakitlerde karşımıza çıkacak, hatta çıkmaya başladı görüyoruz. Veri madenciliği ya da öğrenme analitikleri adını verdiğimiz bir takım olgular var. Bunların da hepsinin gücünü eğitimde biz kullanmaya çalışıyoruz.
Peki hocam, son olarak eğitimde yeni teknolojilerin ve internetin kullanımına dair eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır?
Dijital okuryazarlıklardan bahsettik. Bir tehlikemiz daha var aslında. Dijital bağımlılık diyebileceğimiz. Dünyada psikoloji dernekleri tarafından artık bir hastalık olarak kabul edilen nomofobi var. Mesela cep telefonu eksikliği hissetme olarak çevirebileceğimiz belki en yakın şekilde. Ya da başka türlü bağımlılıklar, işte oyun bağımlılığı gibi, ne bileyim teknoloji bağımlılığı gibi, ama genel itibariyle hani dijital bağımlılık şemsiye terimiyle toplayabileceğimiz bir olgu var. Ona da değinmek lazım. Çok farklı tehlikeleri var. Ama bu noktada dediğim gibi özellikle çocuklarımızı korumak adına bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, kısıtlama ya da yasaklama yerine çocuklara bilinçli, güvenli internet ve teknoloji kullanımını anlatmak lazım. Onları bilinçlendirdiğimiz sürece ben güveniyorum. Benim de çünkü bir kızım var ve küçüklüğünden beri bu eğitimleri ona vermeye çalışıyorum kendimce. Çocuklarımızın gerçekten de herhangi bir kötü niyetli ya da avcı tabir edilen olgulara, kandırılmaya maruz kalmayacağını düşünüyorum.
Efendim, internetin hayata yansıyan yüzünden bahsettik. İnternet kullanımında yaşanan olumsuzluklar ve eğitim alanında kullanımı gibi konulara dair konuştuk. Çok değerli bir konuğumuz vardı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Göknur Kaplan konuğumuzdu. Kendisine katkılar için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim beni burada konuk ettiğiniz için. Kolay gelsin.
Bilim Hayattır programı devam ediyor. Efendim, Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Tuncay Dilci konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Tugay Bey.
Hocam, temel bir soruyla başlamak istiyorum.
Buyurun.
Şimdi çocuklarımızın ve gençlerimizin büyük çoğunluğu zamanının büyük bir kısmını ya telefon ya bilgisayar ya da tabletinin başında geçiriyor.
Evet.
Ve bu da ilerisinde büyük bir bağımlılığa yol açıyor. Öncelikle şunu tanımlayalım. Dijital bağımlılık nedir?
Dijital bağımlılık, bireyin dijital nesnelere teması sonucu ve bu temas süresini gereğinden fazla ve amaçsız bir şekilde kullanımına bağlı bireyin üzerinde bir takım olumsuz etkiler ve o kullanım bozukluğuna bağlı çevresiyle kurduğu iletişim biçimini ve şeklini etkileyen durumdur.
Ki bağımlılığın bu bahsettiğiniz unsurlarını ya da bağımlılığın kendisini ölçen bir test, bir yöntem var mıdır?
Şimdi Tugay Bey, dünyada dijital bağımlılıkla ilgili ölçer noktasında elbette birkaç çalışma var idi. Fakat bu çalışmaların yeterli olmadığını düşünerek ben ve ekibim yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığımız dijital analiz diye bir teknik geliştirdik. Bu tekniğimiz dünyada ilk olma özelliğini taşımaktadır. Biraz önce söylediğiniz telefon, cep telefonu, iPad, oyun, bilgisayar, internet, televizyon vesaire tüm bu dijital nesneleri dijital kavramıyla ifade ettik. Çünkü teknoloji bağımlılığı kavramı tam oturmuyor idi. Dolayısıyla dijital ekran yüzü olan ve bizi bir şekilde içeriğiyle etkileyen nesneleri dijital olarak tanımladık. İşte bu noktada son 4 yıl içerisinde yaklaşık 200 bin aileye seminerler verdim. Eğitimci ve pedagoji uzmanı olarak bu ailelerin en büyük sıkıntısı aile içerisindeki iletişim ve bu iletişimin çocuk boyutu noktasında ciddi ve olumsuz sonuçlarını gözlemledim. Bu bir takım araştırmalar yaptım ve istatistikler tuttuğumda elde ettiğim sonuç şuydu. Aile içerisindeki iletişimi sekteye uğratan ve çocuk da dahil akademik başarıdan tutun çocuğun çevresiyle kurduğu temaslara kadar her yönden etkileyen bir durum var idi. Bu durumun ne olduğunu keşfetmeye çalışırken gereğinden fazla dijital nesnelerle temas olduğunu gözlemledim. Bu nedenle dünyada bir ilk olan yaklaşık 52 sorudan oluşan algoritmik sistem ve yapay zeka temelli bir ölçeği geliştirdik. Bu ölçeğimiz yaklaşık 5 dakika içerisinde bireye özgü rapor sunabildiği gibi kurumsal bazlı kurumda işte tüm çalışanlar da dahil veya bir okul düşünün, okulda 1000 tane öğrenci var. Bu öğrencinin hangi sosyal mecralarda hareket ettiğini, ne kadar süreyle dolaşım sağladıklarını, hangi gerekçeyle ve hangi aile tipinden kaynaklı neden sonuç ilişkisine bağlı raporlar oluşturabilen algoritmik yapay zeka temelli bir sistem halinde olmasıdır.
Peki diğer yandan siz aynı zamanda Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanısınız.
Evet.
Dernek ne zaman kuruldu hocam ve ne amaçla kuruldu? Şu ana kadar ne tür çalışmaları var?
Derneğimizin kuruluş amacı biraz önce de ifade ettiğim gibi şu anda ülkemizde görülen en büyük sorun iletişimsizliğe bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz sonuçları nedenleri bağlamında ele alırken Gözlemledik ki dijital nesneler ve bununla gerçekleşen temas insanların iletişimini bloke etmektedir. Ve bir takım bilinç bulanıklarına, bugün trafik kazalarından tutun, aile içerisindeki iletişimsizliğe bağlı çatışmalar, boşanmalar, bölünmüş aileler vesaire derken sonuçta dijital nesnelere hapsolma, gömülme, hatta 24 saat boyunca başından kalkmayan insanları gözlemledik. İşte bu nedenle bir baktık bu konuda mücadele eden tabii ki bir takım kurumlar var ama yeterli olmadığını gözlemledik. Ve bu amaçla Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği'ni kurduk. Buradaki amacımız insanları dijital nesnelerden tamamen uzaklaştırmak değildi ve asla da olmayacak. Çünkü o dijital nesneler hayatımızın bir parçası. Asıl olan burada o dijital nesneleri sağlıklı ve doğru kullanabilme becerisini halkımıza kazandırabilmek. Yani o nesneler bizim hayatımızı kolaylaştıran birer araçtırlar. O aracı amaç edinmeden normal hayatımızı sürdürebilmemiz için kısaca insan olarak kalabilmek ve insanın özünde olan doğaya uygun yaşamları sürdürebilmesi için dijital nesnelerin içerisine hapsolarak sanal dünyada kaybolmalarının önüne geçecek bir takım projelerle, bilinçlendirme faaliyetleriyle ve terapi pedagojik amaçlı terapi yöntemleriyle sonuca ulaşmayı amaçladık. Kısaca dünyanın yaşadığı bu sorunu biz daha az hasarla nasıl atlatabiliriz kaygısıyla sosyopsikolojik bir pedagojik kaygıyla yola çıkmış bulunuyoruz.
Peki derneğinizin geleceğe yönelik hedefleri neler?
Derneğimiz dijital yaşam bozukluklarının giderilmesi konusunda bir farkındalık oluşturma ki sloganımız bu yönde farkındalığımız kurtuluşumuzdur diyoruz. Basit görülecek ama kişinin kendi kendisiyle ilgili algısı noktasında farkına varamadığı ama haşlanmış kurbağa misali içerisine gömülerek tüm hayattan soyutlandığı bir yaşam biçimi sergileyebilmektedir. Bu yönde farkındalığı sağlayarak gelecekte endüstri 4 ve yine 5 dijital platformlarının hayatımızın her yere girmesi ve akıllı şehirler modunda yaşayacağımız dönemleri de düşünerek dijitalleşerek yarı robotik insan haline dönüşmeden insan kalarak teknolojiyi hayatımızda tutarak ama bilinçli bir şekilde kullanarak yaşamımızı nasıl sürdürebiliriz'in kaygısıyla hareket etmek buna dönük vatandaşlarımıza, ülke insanımıza bilinçlendirecek projeksiyonlar sunmayı amaçlıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Tuncay Dilci konuğumuzdu. Hocam katkılarınız için çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programında bugün de yine önemli bir konuyu birbirinden değerli konuklarımızla konuştuk. Bir sonraki programımızda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
Bilim hayattır.